bir tarım başlıyor.
Bayı bir tarım programından herkese merhaba. Ben Ayşe Şimşek Küçük Şahin. Programımızın bu bölümünde ormanları ve yaban hayatını konuşacağız. Program konuğumuz Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Meriç Kumbaşlı. Hoş geldiniz hocam programımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Hocam ilk olarak doğal zenginliklerimiz arasında yer alan ormanlarımız hem ekolojik denge hem de yaban hayatı açısından büyük bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. Ülkemiz ormanları hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
Öncelikle ormanlardan bahsedeceğim ve yaban hayatının ormanla ne alakası var diye belki ileride biraz daha detaylı gireceğiz ama öncelikle ben bir orman mühendisiyim ve çalışma alanlarımız içerisinde yaban hayatı da bulunuyor. Buna daha sonra değinebiliriz ama ülkemizin özel bir durumundan bahsetmek istiyorum. Aslında özel bir durum deyince kötü anlaşılmasın, olumlu bir tarafı ülkemizin. Üç kıtanın ortasındayız. Bu üç kıtanın ortasında olmamız hem toprak yapımız hem de iklim olarak bizi inanılmaz güzel bir noktaya getiriyor. Biyoçeşitliğimizin çok olmasına sebep oluyor ama tabii bunun dezavantajları da var. Siz de basından bilirsiniz. En büyük, en önemli deprem zonlarından birisindeyiz. Çünkü iki kıtanın birbirini özellikle Asya, Avrupa, aşağıdan da Afrika ve Arap Yarımadası'yla sıkıştırılmasından dolayı kırılgan bir yapımız var. Bu da dezavantajı diyebiliriz. İşte bu iklim ve toprak yapısının üç kıtayı temsil ediyor ve kesişme noktası olmasından dolayı ormanlarımız, özellikle bitkilerimiz ve hayvanlarımız diğer ülkelere göre biraz daha zengin bir konumda. Yani biyoçeşitliğimiz yüksek diyebiliriz bu anlamda. Orman varlığımıza gelecek olursak ülkemizin biliyorsunuz kabaca 783.500 km² bir yüz ölçümüne sahip olduğunu biliyoruz. Ben öğrenciliğimden beri yaklaşık 30 yıldır orman varlığımızın 20 milyonla 23 milyon arasında hektar olarak değiştiğini çok şahit oldum. Gerçek bir şeyi konusunda 21 milyon desek anlamsız bir rakam olmaz. Bu da yaklaşık %20 ile 25 arasında ülke yüz ölçümünün bir alanı kapsıyor. Ama yani bu 21 milyon hektar deyince bunu klasik Bolu'da gördüğünüz gibi güzel yüksek 25-30 metre çapında kara çamlar, göknar gibi ormanlar ya da Karadeniz bölgesinde gibi ormanlar düşünmeyin. Akdeniz bölgesini bilirseniz maki formu diye belki gezerken görmüşsünüzdür. Küçük çalı bodur bitkilerin yer aldığı alanlar da orman alanımız içinde geçiyor. Yani produktiflik odun anlamında pek produktifliği yüksek değil bu alanların. Size çeşitlilikten bahsetmiştim. Mesela 4-5 tane farklı çam türümüz var. 25'e yakın meşe türümüz var ülkemizde. Bunun dışında endemik bitkilerimizin çok olduğunu söylemiştim. Hatta oran verecek olursak tüm sahip olduğumuz floranın %30'u yani her 3 bitkiden birinin ülkemize ait sadece ülkemizde bulunan, ülkemizin belirli noktalarında bulunan bitkiler olduğunu söylemek yanlış olmaz. Endemik bitki dediğimiz ya da endemik canlı dediğimiz olgu sadece belli bir alanda yaşayan canlı türleri için kullanılır. Mesela size örnek verecek olursam Abant Gölü'ndeki Abant ağlası dediğimiz bir endemik türümüzdür. Ya da Kaz Dağları'ndaki göknar türümüz ülkemize has, başka yerde bulunmayan bir göknar türümüzdür. Gelelim ormanlarımız var. Biz bunlardan çok çeşitli şekilde faydalanıyoruz ama özellikle hani orman deyince herkesin aklına hemen odun üretimi, odun ham maddesi gelir. Tamam bu önemlidir ama onun dışında çok daha büyük fonksiyonları vardır. Ölçülmesi zor fonksiyonları. Mesela toprağa erozyonu engelleme, temiz su üretimi, yaban hayatına konukçuluk etmesi, rekreasyonel insanların dinlenmesi için alan oluşturması gibi. Bunları hani maddiyata dökemiyorsunuz. Odunun metreküpü şu deyip bir karşılığı var ama toprak korumayı konusunu sayısal bir şeye dökmek zor. Güzel tarafı da tabii bu kaynağın iyi işletilebilmesi için bir teşkilatlanmaya gidilmiş. Orman Genel Müdürlüğü'nün logosuna baktığınızda 1839 tarihini görürsünüz. Ta Osmanlı zamanına uzanır. Ama maalesef bu uzanma yani Avrupalıların destekleriyle gerçekleşmiş. Fakat o zamanlar hani biraz da Batı'nın ülkeyi sömürmek amacıyla ormanları kullandığı teknik ormancılık olarak giriş yapmış ülkemize. Daha sonra Cumhuriyet'in kurulmasıyla Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü kurulmuş ki o zaman daha sağlıklı kendimize ait ve başkalarını kullandırmadan işletmeyi ve değerlendirmeye başlamışız ormanlarımızı. Hatta size şöyle bir anekdot anlatmak isterim. Yani bu öylesine bir teşkilattır ki askeriyeden sonra ülkede en yaygın bulunan devlet teşkilatlarından bir tanesidir. Bununla ilgili bir şey anlatayım size. Bu bir mite dönüşmüştür artık biz ormancılar arasında ya da halk arasında. Bir ilde bir orman köyüne vali gider. Yaşlı bir teyze gelir. Oğlum sen kimsin diye sorar valiye. Teyze der ben bu ilin valisiyim diye cevap verir vali. Buna karşılık teyzenin cevabı da oğlum biraz daha okuyup ormancı olamadın mı der. Çünkü devlet temsilcileriyle tanıştıkları orman köylüsünün ilk devlet temsilcileri orman orman mühendisleri ya da orman teşkilatının çalışanları olmuştur. Böyle de bir yapısı vardı. Yani ülkenin geneli anlamında. Bir güzel tarafı da, hani mesleğimi övmek için söylemiyorum ama hani bu uygulaması ne kadar iyi yapılıyor, kötü yapılıyor onu bilemiyorum. Ormanlarımız her metrekaresi amenajman planı dediğimiz planlarla işletilmektedir. Yani herhangi bir gördüğünüz alanda oraya 10 yıl boyunca ne yapılacağı, nasıl bir işlem yapılacağı, nasıl bir bakım yapılacağı, nasıl ağaçlandırmaya gideceği bellidir. Ha, uygulamada bazı aksaklıklar olabiliyor ama bu açıdan orman teşkilatı planlamanın çok ön plana çıktığı, eskiden beri tarihsel olarak çok iyi uygulandığı kurumlardan bir tanesidir. Gelelim, güzel bir varlığımız, bir sürü kıymeti var dedik ama tabii zararlıları da var. Hepiniz basından bilirsiniz, en çarpıcı olanı orman yangınlarıdır. Ama orman yangınları maalesef biraz medyatik olduğu için basının çok fazla ilgisini çekmektedir. Maalesef Akdeniz bölgesinde yaşıyoruz. Orman yangını da tüm Akdeniz bandında olan ülkeler gibi bizim de başlıca sorunlarımızdan bir tanesi. Ama maalesef başkaca zararlıların envanteri bir orman yangını kadar kolay yapılamıyor. Mesela böcek zararlarından bahsedecek olursak, bir orman yandığı zaman yangın söndürülür. Hemen arkasından tespit çalışmaları başlanır. Bakılır ki işte şu kadar hektar alan zarar gördü, yandı diye sayısal bir veri ortaya çıkar. Şu kadar ağaç kaybedildi, şu kadar metreküp odun kaybedildi diye bir rapor hazırlanabilir. Ama böcek ya da mantar gibi zararlıların maalesef böyle bir kaydı bulunmuyor. Bu kaydın tutulması da oldukça zor. Bunu şöyle düşünün, örnek biraz abartı olacak ama hani bankada paranız var, birden banka soyuluyor, paranız gitti. Ama diğer taraftan böcek zararına örnek verecek olursak, ülkede enflasyon varsa paranız orada olmasına rağmen değeri düşüyor gibi bir örnekle örneklendirebiliriz. Kötü bir konumda değiliz ama biraz tarihi kayıtları incelediğimizde ülkemizin yüz ölçümünün %50'ye yakınının ormanlarla kaplı olduğunu biliyoruz. Zaten eski kayıtlara göre, ama bugün %20'lere, 25'lere düşmesi üzücü bir durum. Zaten birçok doğal afeti de yaşadık. Ormanlara aşırı yüklenmenin verdiği afetler, mesela son zamanlarda Karadeniz bölgesinde yaşadığımız sel ve su baskınları bunlar arasında sayılabilir. Benim kabaca orman varlığımız konusunda söyleyeceklerim bunlar.
Ormanlardan söz etmişken, ormanların en önemli sakinlerinden biri olan yaban hayvanlarına değinmemek olmaz. Peki yaban hayatı nedir? Ekosistemdeki yerini anlatır mısınız?
Yaban kelimesinin hemen kafamızda uyandırdığı karşı şey evcildir. Yani bazı hayvanları evcilleştirmişizdir, bazılarını evcilleştirememiştir. Bunlar da, yaban hayvanları da bu gruba giriyor. Yaban hayvanı deyince ayı, kurt, domuz gibi hayvanlar aklınıza gelse de şehrimizde binamızın çatı arasında yaşayan yarasa da bir yaban hayvanıdır. Bunu böyle görmemiz lazım. Bunların mesela en son yarasadan yola çıkayım. Ekosistemdeki yeri ne anlamı var diye bakacak olursak, birçok zararlının avlanmasında, insanlara zarar verebilecek zararların avlanmasında çok önemli bir rol oynuyorlar. Bunun ortadan kalkması bizim sağlığımızı direkt olarak etkileyecek bir faktör gibi düşünebiliriz. Böyle bir öneminden söz edebiliriz.
Ancak doğadaki bu dengeli yaşam her zaman uyum içinde sürmüyor. Zaman zaman insanlarla yaban hayvanları arasında çeşitli çatışmalar yaşanabiliyor. Yaban hayatı, insan çatışması hakkında neler söylersiniz?
Biz insanlar biraz olaya bencil yaklaşıyoruz. Aslında bir çatışmamız yok. Biz onların alanlarını işgal ediyoruz. Yani onlar canı sıkılıp da biz insanların yaşadıkları yerlere gelelim, onlarla sıkıntı yaşayalım düşüncesinde değiller. Dikkat ederseniz şehirlerimiz, kentlerimiz büyüyor. Orman alanları, tarım alanları kentsel alana dönüşüyor. İster istemez siz yaban hayvanının yaşam alanı olan alanı işgal etmiş oluyorsunuz. Onunla orada bir temasa giriyorsunuz. Bu çatışma olarak adlandırılıyor ama aslında yani insanın biyolojik çalışmalarda, ben hayatım boyunca yaptığım ya da okuduğum bilimsel çalışmalarda, dünyada sadece tek bir canlı türü var. Kontrolsüz bir şekilde nüfusu artan insanoğlu. Diğer aklınıza gelebilecek bitki, hayvan, hepsini belli bir seviyeyi aştıklarında kontrol edecek mekanizmalar devreye girer. Ama insanlıkta bu, insanoğlunda söz konusu değil. O yüzden dar yaşam alanımızı, arazimizi aşırı bir şekilde işgal ediyoruz, yayılıyoruz diyelim Türkçe.
Yaban hayatı denildiğinde genellikle aklımıza ormanlar geliyor. Peki bu ilişki rastlantılı mı, yoksa yaratılışın bir gerçeği mi? Niçin yaban hayatı denince akla ilk ormanlar geliyor hocam?
Şimdi az önce de bahsetmiştik, evcil hayvan evimizde olan hayvan, yani bizimle teması olan yaban hayvanı insandan mümkün olduğunca uzaklaşmaya, saklanmaya çalışır. Bu saklanma için de en ideal ekosistemlerden bir tanesi ormanlardır. İnsanoğlunun bile ulaşamadığı birçok orman noktası dünyada mevcuttur. O açıdan orman en büyük ev sahibidir yaban hayvanları için.
Tüm bu değerlendirmeler ışığında günümüzde yaban hayvanlarının içinde bulunduğu genel tabloyu da merak ediyoruz. Günümüzde yaban hayvanları varlığı ve durumu hakkında Bize biraz bilgi verir misiniz?
Evet, yaban hayvanlarımız varlığı konusunda kanıtlarımız var. Ama ne oranda bu biraz sıkıntılı bir konu. Zira mesela ben orman mühendisi olduğum için sabit olan bir bitkiyi tespit etmek, kaç tane var, kaç metrekare, kaç kilometrekare, kaç hektar alanda var, bu kolay bir şey. Fakat hayvan dediğimiz unsur hareketli ve insandan mümkün olduğunca kaçmaya çalışıyor ve bunun tespiti zor oluyor. Çeşitli teknikler var ama tabii bunlara da eskiden bilirsiniz nüfus sayımları, sokağa çıkma yasağı uygulanarak ev kapı kapı yapılırdı. Ormanlarda böyle bir şey yaban hayvanları için uygulamanın söz konusu değil. Bir takım yöntemler var ama tam sayıyı elde etmeniz mümkün değil. Onun dışında baktığınızda bir tek türümüz var ideal sayılabilecek seviyelerde. O da hani etinin dinimizce yenmemesinden dolayı yaban domuzları, normal popülasyon seviyesinde ülkemizde. Bununla da mücadele eden vatandaşlarımız var çünkü tarım alanlarına zarar verebiliyorlar. Öyle bir mücadele söz konusu. Bunun dışındaki diğer geyik, karaca, alageyik gibi türlerimiz, yani aklınıza gelebilecek diğer tüm türlerimiz olması gerekenin çok çok altı seviyede. Bu da sıkıntılı bir durum. Aslında ideal olan o seviyelere çıkmaları ve hem bundan ekolojik olarak faydalanmamız hem de ekonomik olarak faydalanmamız söz konusu. Mesela Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki bazı ülkeler yaban hayatı ticareti diyeceğim artık buna, avcılık ticaretinden ciddi paralar kazanabiliyorlar ama ülkemizde bu noktada çok geri bir aşamadayız. Çünkü bayağı tahrip edilmiş yaban hayvanlarımız. Olması gerekenin çok altında diyebilirim.
Hocam son olarak konuyla ilgili bizlere ne söylemek istersiniz?
Yaban hayvanlarından bahsedince insanların ilk aklına gelen konulardan bir tanesi de avcılıktır. Avcılık çok tartışmalı bir konudur. Çünkü hani hayvan severler buna karşıdırlar. Bu işe tutkun olanlar kesinlikle bırakamayacakları bir tutku şeklinde görürler bunu. Ama ben biraz hani doğa çalışanı olarak baktığımda mesela ben bir orman mühendisiyim. İnanılmaz hayvan sevgisini anlayamıyorum. Tamam hepimiz hayvanları seviyoruz ama şimdi baktığınızda kesilen, işletilen bir ormandaki ağaç da bir canlı değil mi? Ama size az önceki soruda verdiğim yanıt gibi ülkemizdeki yaban hayatı popülasyonu istenilen seviyede değil. Bu yüzden ben şu noktada avcılığa karşıyım ama bir Almanya, bir Amerika'daki geyik popülasyonu bizde de olsaydı bunun avlandırılmasında, işletilmesi ve düzenli planlanması açısından bir sorun görmezdim. Hani doğa severler ya da hayvan sevenler biraz bu açıdan bakarlarsa daha mantıklı olur ama diğer taraftan da kontrolsüz avcılığı, devletin biraz daha sıkı kontrolünde olması yaban hayvanlarımızın geleceği açısından önem taşımakta. Buna umarım sahip çıkılır. Çünkü bu kaybettiğimiz bir tür bir daha geriye getiremiyoruz maalesef.
Değerli dinleyiciler, bugünkü Baybü Tarım programımızda ormanlarımızın önemi ve yaban hayatının ekosistem içindeki yeri üzerine oldukça aydınlatıcı bir sohbet gerçekleştirdik. Bir başka programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Baybü Tarım sona erdi.